Miras ve Emanet. Miras ve Emanet'in yeni bölümüyle karşınızdayız sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, bugün sizleri mitolojik öykülerle beslenmiş gizemli bir dünyaya götürüyoruz. Efsanelere dayanan öyküleriyle tüm dünyanın ilgisini çeken bir kente doğru yola çıkıyoruz. Çanakkale'ye 25 kilometre uzaklıktaki Tevfikiye köyü sınırlarında bulunan Troya'ya gidiyoruz. Milattan önce 3000 yılına dayanan tarihiyle dünyanın en ünlü antik kentlerinden biri Troya. Kentin kuruluş efsanesi Yunan mitolojisinden bir öyküyle yaşam bulur. Deniz perisi Tetis'le denizler tanrısı Okeanos'un kızı Elektra, Zeus'la evlenerek Dardanos'u dünyaya getirir. Dardanos'un torunu Ilius da Troya kentini kurar. Gerçekten yaşayıp yaşamadığı konusundaki tartışmalar bir yana, antik çağın en önemli ozanlarından kabul edilen Homeros'un İlyada destanı da bu kenti konu alır. Sparta kraliçesi, güzeller güzeli Helen ve Troya prensi Paris'in aşkının neden olduğu söylenen Troya Savaşı'nın son günlerini anlatır bu epik eser. Efsaneye göre 10 yıl süren savaşı bitiren hamle İthaka kralı Odysseus'tan gelir. Odysseus, inşa ettirdiği tahta atın içine askerlerini gizler ve onu Troya kentine hediye gibi sunar. Kente böylece giren askerler Troya'yı teslim alır. Bu efsane günümüze kadar tiyatrodan sinemaya, müzikten operaya kadar birçok alanda üretilen sanat eserlerine ilham kaynağı olmasıyla sanat tarihinde hatırı sayılır bir yere sahip. Mitolojik öykülerin kenti olan Troya'nın arkeoloji tarihinde önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Troya Antik Kenti Kazı Başkanı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Rüstem Aslan'dan dinleyelim Troya kazılarının tarihçesini hep birlikte.
Troya kazı tarihçesi aslında arkeolojinin bilime dönüşmesiyle bağlantılı. 1853 yılında ilk kez Çanakkale'de yaşayan Calvert ailesinin küçük ferdi Frank Calvert başlıyor. Fakat bu dönemde 19. yüzyılda Troya'nın lokasyonuyla ilgili, gerçekten var olup olmadığıyla ilgili pek çok soru söz konusu, büyük tartışmalar özellikle Avrupa'daki üniversitelerde ve bazı çevrelerde bu tür sorular çok yoğun bir şekilde tartışılıyor. Gerçek anlamda 63 ve 65'te Frank Calvert kazıyor. Parası olmadığı için bu kazılar devam edemiyor ama o sırada da 1868 yılında herkesin bildiği Henry Schliemann Troya bölgesine geliyor ve yanlış yerleri kazıyor. Ve 1870 yılında da Troya kazıları resmi olmayan, izinsiz kazıları yapıyor fakat resmi, yani Osmanlı Devleti'nin verdiği ferman izinle 1871 yılında başlıyor. 1890 yılına Henry Schliemann'ın öldüğü döneme kadar devam ediyor. Burada tabii şunu da hemen söylemek lazım. Henry Schliemann 1873 yılında özellikle bizim Priamos hazinesi olarak bildiğimiz hazineleri çalıyor, kaçırıyor ve bu süreçte de 1874 ve 75'te Osmanlı Devleti'nin Schliemann'a açtığı bir dava var, Atina'da bir dava var. Bu dava 1875'te sulh ile sonuçlanıyor. Daha sonraki süreçte de aralıklarla 1890'a kadar, yani Schliemann ölümüne kadar kazıyor. Ölümü sonrasında onun kazılarında yanında mimar olarak çalışan Wilhelm Dörfeld, 1893 ve 94'te mimari önemli keşiflere eriştiği çalışmalarını gerçekleştiriyor. Daha sonra uzun bir ara var, 50 yıllık bir ara var. 1932 ve 38'de Amerikan Cincinnati Üniversitesi'nden Carl Plagen dönemin en modern kazı tekniklerini ve belgeleme tekniklerini ilk kez uyguluyor. Arkeoloji kazısında ilk kez filmle belgeleme Troya'da yapılıyor. Gene ilk kez koordinat sistemiyle belgeleme Şliman ve Dörfer kazılarında yapıyor. Yani biz hep şunu söylüyoruz. Arkeolojinin bilime dönüştüğü yer Troya kazıları. Ve 1988'e kadar gene uzun bir dönem Troya'da pek çalışma olmuyor. 88 yılında Almanya'nın Tübingen Üniversitesi'nde görevli olan Profesör Manfred yeni dönem kazılarına başlıyor ve 2005'e kadar, ölümüne kadar o devam ediyor. İşte benim Troya ile tanışmam da aslında 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Prehistoria Anabilim Arkeoloji Anabilim dalında birinci sınıf öğrencisiydim. Hocam Mehmet Özdağ'ın Troya kazılarına yolladı. O zaman öğrenci olarak Troya ile tanıştım ve 32 yıldır sürekli Troya'da çalışıyorum. Son 5 yıldır kazı başkanlığı yapıyorum. Yani yürümeyi Troya'da öğrendim diyebilirim tabiri caizse. Bu kazı tarihçesinin, yani uzun 150 yıldan uzun kazı tarihçesinin son 30 yıllık dönemine şahitlik ettim. Keşiflere, tartışmalara Troya gerçekten arkeolojinin kader tepesi.
Profesör Doktor Rüstem Aslan hem yetiştiği yer olarak gördüğü hem de emek verdiği Troya antik kentinin kazı geçmişini anlattı bizlere. Rüstem Hoca'nın sesinden aktarmak istediğimiz bir önemli konu daha var ki o da Troya'nın önemine ve Anadolu'nun dünya kültür mirası konusundaki gücüne dair.
Dünya kültür mirasında Türkiye süper güç. Ben hep öyle tanımlıyorum. Çünkü Avrupa ve dünya kültürünün temeli olan pek çok gelişimin ve sıçramanın bu topraklarda çıktığını, yani bu Göbeklitepe, sonra bizim Hitit başkenti olarak bildiğimiz Hatuşa, Boğazköy, burada yazılı siyasi anlaşmaların, yazılı metinlere dönüştüğü, arşivlerin olduğu, kütüphanelerin olduğu bir dönem. Troya burada bizim son tunç çağ olarak tanımladığımız 2500'lerden sonra başlayan kıtalar arası, bölgeler arası küresel ticaretin merkezi durumunda. Çanakkale Boğazı'ndaki konumu doğuyla batının kesiştiği, örtüştüğü, çatıştığı bir noktada ve bu önemi nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki rüzgar ve akıntının o dönemdeki gemi seyri seferini etkilemesi açısından Troya önemli bir ticaret merkezine dönüşüyor. Aynı zamanda Doğu ve Batı kültürlerinin bir araya geldiği bir nokta. Bunların ötesinde savaşlardan sonra Troya ve etrafının kutsal bir coğrafyaya dönüştüğünü biliyoruz.
1996 yılından beri yürütülen projeler, 2018 yılının Troya yılı ilan edilmesiyle birlikte hız kazanarak bugüne kadar geldi. Troya Tarihi Milli Parkı, Troya Müzesi, Tevfikiye Arkeoköy, Troas Kültür Rotası, kenti taçlandıran, bölge turizmine önemli katkılar sağlayan projeler olarak yaşam buldu. Troya Antik Kenti 1998 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne de girdi. Profesör Doktor Rüstem Aslan'ın projeler ve özellikle Troya Müzesi konusundaki açıklamaları ise şöyle.
Burada Türkiye'deki ilk Milli Park Master Planı dönemin Ekrem Akurgal gibi, Halit Çember gibi diğer çok önemli uzmanlar tarafından hazırlanan Troya Tarihi Milli Park Projesi 1960'lı yılların ortasında. Bu proje uzun süre bölgenin kısmen askeri alan olması, kısmen diğer bürokratik nedenlerle uygulanmayan bir proje. Fakat 96'da Türkiye Cumhuriyeti Troya ve çevresini Troya Tarihi Milli Parkı ilan ettikten sonra bu Milli Park kararının verdiği güçle, tabii Homeros'un destanı geçtiği yer, arkeoloji tarihinde oynadığı rol, buluntular, kazı tarihçisi gibi pek çok önemli faktör de ortaya çıkınca Troya Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine dahil oldu. Burada 2018 yılında da Sayın Cumhurbaşkanı'nın himayelerinde 20. yıl olması nedeniyle bir Troya yılı ilan edildi ve bu Troya yılının zirvesi de gene Sayın Cumhurbaşkanı'nın 18 Mart 2019 tarihinde açtığı Troya Müzesi. Bütün ve bunlar birbirini etkileyen kültür projeleri ve bu projelerin kapsamında işte kültür rotaları, diğer köylerin kültürel destinasyonlara dönüşmesi gibi önemli projeler bu kapsamda gerçekleşti. Evet, Troya Müzesi bir hayalimizdi. Yani Troya'da çalışan herkesin hayaliydi ve 20 yıllık bir geçmişi var. Özellikle 2001 ve 2002 yılında Almanya'da çok büyük bir Troya sergisi oldu. Dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı ve Almanya Cumhurbaşkanı katılımıyla. Bu serginin etkisi gerçekten hala Avrupa'daki en çok ziyaretçi alan arkeoloji sergisi. Bu sergi sonrasında Troya Müzesi fikri dönemin kazı başkanı Korfman tarafından ortaya atıldı. Neydi, neden bu fikir ortaya atıldı? Çünkü Troya 19. yüzyılda işte Schliemann'ın kaçırdığı eserler, yani 8 farklı ülkedeki 44 farklı koleksiyona ve müzeye dağılmış durumda. Çıktığı yerde sergilenmeli ilkesinin en güçlü argümanı. Yani biz kaçırılan eserlerimizi geri istiyoruz, özellikle hukuki yoldan, ama bunu sergileyecek önemli bir çağdaş bir müzenin, modern bir müzenin olması gerekiyordu. Bu çok önemli bir argümandı.
Troya Müzesi, eserlerin ait olduğu topraklarda sergilenmesi ve korunması anlayışıyla ziyaretçilerine bütünlüklü bir yapıyla Troas coğrafyasını anlatıyor. 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açtığı mimari proje yarışması sonucunda şekillenen müzenin giriş zemininde siz ziyaretçilerine İlyada destanından beyitler karşılıyor. Efsanevi bir öyküden alıntılarla bizleri içine çekiyor bu müze. Troas coğrafyasındaki antik kentler, bölge arkeolojisi, Tunç Çağı, Troya Savaşı, antik dönem, Doğu Roma ve Osmanlı dönemi, Troya kazı tarihçesi gibi konularda aydınlatıyor bizleri. Müze ve ören yerini gezdik. Tabii biraz da yorulduk. O zaman biraz soluklanmak için Arkeoköy'e gitmenin zamanı geldi demektir. Tevfikiye Arkeoköy projesi, köy halkı ve siz kıymetli ziyaretçilerin bir arada bulunmasını sağlayan, bölge ekonomisine de önemli katkıları olan bir kültür projesi. İlginizi çekeceğini düşündüğümüz Arkeoköy, Profesör Doktor Rüstem Aslan'ın ortaya attığı bir kavram. Köy halkıyla ziyaretçileri bir araya getiren bu projede köyün kültürünü tanımak, köyün yerel ürünleriyle buluşmak ve dilerseniz konaklamak için uygun seçenekler sunuluyor. Dolayısıyla bölge kültürü ve ekonomisinde önemli bir yere sahip Tevfikiye Arkeoköy projesi. Yerel ürünlerle buluştuk, köy halkıyla tanıştık, yeterince de dinlendik. O zaman sıra Arkeoköy'ü gezmeye geldi. Troya ile iç içe geçmiş bu köyün kendi tarihi ve Troya kazılarında oynadığı rol sizleri kendine çekecek. Troya'daki bir evin nasıl olduğunu merak mı ettiniz? İşte bir Troya evinin içine girip onu deneyimleme ve hissetme olanağını sunuyor sizlere Arkeoköy. Ya da Troya Savaşı'na dair efsaneyi gözünüzde canlandırmak mı istediniz? Savaşın kahramanlarının heykellerini görebildiğiniz bu ortam size bu konuda fikir verebilir. Arkeoköy'de ziyaretçilere sunulan bir başka olanak da Troya'nın ilham kaynağı olduğu güncel sanat eserlerini görmek. Köyde bulunan sanat galerisi, sanatçıların Troya konusundaki eserlerini sergiliyor. Troya Antik Kenti, bizlere sunduğu yeni bilgilerle her geçen gün bu kadim toprakların tarihini aydınlatıyor ve ne kadar derinlere kök saldığını gösteriyor. Kentte 2019 yılında yapılan kazı çalışmalarıyla ulaşılan yeni bilgiler, kentin tarihinin daha da eskilere dayandığının göstergesi. Profesör Doktor Rüstem Aslan, bu kazıda edinilen sonuçları aktarıyor bizlere.
Son 5 yıldır biz uluslararası bir ekiple kazı çalışmaları yaptık. Birkaç noktada gerçekten sürpriz sonuçlarla karşılaştık. Özellikle aşağı şehir dediğimiz bizim Homeros Troyası, Troya Savaşı'yla ilişkilendirilen 6. kent katmanı dediğimiz hemen onun dışında bir yerde kazdık ve Troya'nın büyük anlamda işte aşağı kentiyle dönemin Batı Anadolu'daki en zengin savunmalı kentlerinden birisi olduğunu, yani önceki sonuçları ispat ettik, ama onun dışında kalenin içinde de Troya'nın kuruluşuyla ilgili bazı veriler vardı. Yani bu tabii çok net değildi. Yani mimari açıdan da yeterli değildi. Bu alanda hemen kalenin içinde en alt katmanın yani ana kayayla Troya 1 dediğimiz milattan önce 3000'e tarihlenen katmanın da altında gene çanak çömlek ve işte bazı dönemin ahşap mimarını işaret eden veriler ortaya çıktı. Yaklaşık Troya'nın yerleşim tarihi yaklaşık 600 yıl daha geriye doğru gitti.
Bu yeni bilgiler ve daha niceleri ışığında Anadolu, medeniyetlerin doğduğu zengin topraklarıyla bizleri ona neden sıkı sıkıya bağlı olmamız ve korumamız gerektiği konusunda ikna ediyor. Buna aracı olan kıymetli bilim insanlarına da teşekkür etmek istiyoruz bu vesileyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Miras ve Emanet'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak, başka medeniyetlere, başka diyarlara yol almak dileğiyle. Program yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Miras ve Emanet.